Ayrım 5. Son Ada. Zülfü Livaneli. Sayfa 59. Başkanın hayatımızdaki varlığını her geçen gün biraz daha hissetmemize karşın, biz olayları görmemeyi, her zamanki saf tavrımızla gelişmeleri iyiye yormayı sürdürüyorduk. Belki de söyledikleri doğruydu. O adada, kentlerden, uygarlıktan uzakta yaşayarak yabani insanlar haline gelmiştik. Şimdi geriye doğru baktığım zaman bu tavrımızın aşırı bir tembellikten, uyuşukluktan kaynaklandığını açıkça görebiliyorum. Hiçbir şeyi protesto etmiyorduk, karşı çıkmıyorduk. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyor ama yılanın bize de dokunacağını hesap edemiyorduk. Bu kayıtsız tavrımızı evlere servis yapan zavallı çocuğun başına gelenlerden sonra da sürdürdük. Oysa hepimiz bu okul yüzü görmemiş, durgun zekalı, dilsiz, çalışmadığı zamanlarda ufka bakıp hayallere dalıp giden bu genç çocuğu seviyorduk. Elimizde büyümüştü, evimizin bir parçası gibiydi. Bakkalın vapurla getirtip motorla kıyıya taşıdığı ve depoladığı süt, ekmek, peynir vesaire gibi gerekli şeyleri evlere dağıtırdı. Sabahları uyandığımızda bir gün önceden sipariş ettiğimiz her şeyi evin kapısında bulurduk. Bu iş bir gün ana yolda çocuğun ağlayarak ve eliyle gözünü tutarak yürüdüğünü görene kadar sürüp gitti. Gözü yumruk yemiş gibi kızarmıştı. Ertesi günde morarıcak ve kapanacaktı. Konuşamadığı için ne olduğunu anlatmasına imkan yoktu. Her zaman yaptığı gibi bir köşeye çekilip yalnız kalmayı tercih etti. Bu işin başkanla ya da adamlarıyla bir ilişkisi olduğunu sezebilecek kadar zekiydik. Ama kimimiz kondurmuyor, kimimiz de düşünmeye bile korkuyorduk. Olay bir sonraki bildiriye kadar sır olarak kaldı. Evlerimize hem de çocuğun babası olan bakkal tarafından dağıtılan bildiri çok açıktı. Bakkalın oğlunun dünyada bilinen bütün güvenlik ve özel hayatın mahremiyeti ilkelerine aykırı olarak geçen sabahın erken saatlerinde başkanın terasına kadar sokulma cüretini göstermiş olduğu ve bu nedenle cezalandırıldığı anlatılıyordu. Bu işe başkanlık komitesi tarafından yeni kurallar getirilmişti. 1. Hiç kimse evlere habersiz olarak güvenlik ve bahçe sınırı sayılan 6 metreden daha fazla sokulmayacaktır. 2. Gerekli malzemeyi dağıtmakla görevli servis elemanları bu işi her sabah 9 ile 11 arasında ve belirtilen sınırı aşmamak koşuluyla yerine getireceklerdir. 3. Ada komitesi tarafından konulan bu kuralları ihlal eden herkes ev sahipleri tarafından ağır bir biçimde cezalandırılabilecektir. Daha sonra babası bize üzüntü içinde ve gözleri dolarak olaya tanık olan adalı birinin aktardığına dayanarak şunları anlattı. Çocuk o sabah başkanın evine bir gün önceden sipariş edilen süt ve gofretleri götürmüş. Herhalde adadaki yeni hiyerarşiyi sezdiği için dağıtıma ilk olarak başkanın evinden başlamış. Erken bir saatte gitmiş oraya ama tam sütü teras kapısına bırakırken birdenbire bahçeden fırlayan bir kişi gözünün üstüne yumruğu patlattığı gibi onu yere yıkmış ve evdekileri uyandırmamaya gayret ederek öfkeli bir fısıltıyla kim olduğunu, orada ne aradığını sormuş. Sonra da serbest bırakmış. Bütün bunlar başkanın müthiş bir korku içinde yaşadığını, bizim gözlerden uzak huzurlu adamızda bile evinin bahçesinde bir nöbetçi bulundurduğunu gösteriyordu. Biz bu işe şaşıp kalıyorduk. İskeleye bağlı motor hala buradaydı. Adamların daha ne kadar kalacaklarını da bilmiyorduk. Artık başkanlık komitesi üyesi olan yazara bu bildirden haberi olup olmadığını sorduğumda elini sinek kovar gibi sallayarak "Yok yahu" dedi. "Yüzünü şeytan görsün. Ben toplantıya falan gitmedim henüz. Gidersem de ne yaparım bilemiyorum." Kimse birbirine itiraf etmese de adadaki gerginlik her geçen gün biraz daha elle tutulur bir hal alıyor ve özellikle tepesi tıraş edilince ırzına geçilen bir bakire gibi güneşin altına sere serpe uzanıveren yol hepimizde müthiş bir huzursuzluk duygusu uyandırıyordu. Bir gece vakti bu tedirginlik doruğa çıktı. Silah sesleriyle uyanmış ve neye uğradığımızı şaşırarak don paça evlerimizden fırlamıştı. Ada tarihinde hiç rastlanmadık bir panik yaşıyordu. Geceleri sakin olan martılar bile çığlık çığlığa uçuyordu. Bazıları üç el silah sesinin başkanın evinden geldiğini söylediği için merak ve endişe içinde o tarafa doğru koştuk. Hiç ihtimal vermiyorduk ama acaba başkan terörist konusunda haklı mıydı? Adamıza bir baskın mı yapılmıştı? Başkanın bahçesine ulaştığımda evleri daha yakın olanların kadınlı erkekli bahçede toplanmış olduğunu gördüm. Başkan, terasta bir terörist yürüyordu diye açıklıyordu durumu. Onu sağ salim görmek içimizi bir parça ferahlattı ama kafamızdaki soru işaretlerini gidermeye de yetmedi. Bu uzak adaya terörist nasıl gelir, nerede saklanabilirdi? Başkanın adamları ellerinde artık saklamaya gerek görmedikleri silahlarıyla hepimizi düşman gibi süzüyordu. Bu bakışlar altında ister istemez kızarıp bozarıyor, kendimizi suçlu gibi hissediyorduk. Saçı başı dağılmış, yarı çıplak komşularım dehşet içinde olup biteni kavramaya çalışıyordu. Yazar bile oradaydı. Başkan büyük tehlike atlatmış ama halkını yatıştırmak isteyen bir kahraman edasıyla "Üzülmeyin dostlarım," dedi. "Bu ciddi bir durum ama gördüğünüz gibi çok şükür terörist ya da teröristler bize bir zarar veremedi. Daha önce birçok kez beni ortadan kaldırmayı denediler ama Ulu Tanrı'nın yardımıyla her seferinde başarısızlığa uğradılar. Ben artık bu duruma alıştım. Memlekete hizmet etmiş olmanın bir bedeli gibi görüyorum. Ama itiraf etmeliyim ki ailem ve özellikle de sevgili torunlarım üzerinde çok kötü etkiler bırakıyor bu olaylar. Şimdi üzülerek de olsa bildirmek zorundayım ki adadaki her yer, her ağaç dibi, her kovuk, her mağara ve maalesef her ev tek tek aranacak. Güvenlik elemanlarımız bu hainleri saklandıkları yerden bulup çıkarmak ve sorgulamak, çatışmaya girerlerse imha etmekle görevlendirildi. Masum komşularıma vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dilerim ama eğer içlerinde bu olaylara karışmış olanlar varsa onlar da herkesin göreceği gibi bunun bedelini en ağır biçimde ödeyeceklerdir. Şaşırmış, paniğe kapılmış ve sersemlemiş durumdaki bizler konuşmayı dinliyor, olup bitene hala inanamıyorduk. Bu durumda evlerimizin aranacağı da bir gerçekti. Şaşkınlıkla birbirimizin yüzüne bakıyor, ne diyeceğimizi, nasıl bir tavır takınacağımızı kestiremiyorduk. Başkanın torunları anneannelerine sarılmış durumda hepimizi kuşkuyla süzüyordu. Bu sırada bir ses duyuldu. "Bu olayın nasıl olduğunu biraz anlatabilir misiniz efendim? Size ateş mi edildi? Birini ya da birilerini mi gördünüz?" Hepimizin gözü yazara çevrildi. Başkanla ilk kez konuşuyordu. Belki de adada ona soru soran ilk ve tek kişiydi. "Anlatayım," dedi başkan. "Vakit gece yarısını biraz geçiyordu. Yeni yatmıştım. Tam uykuya dalmak üzere değilim ki terasta epey iri yarı olduğunu tahmin ettiğim birinin yürümekte olduğunu duydum. Bu saatte terasıma gelen kişinin iyi niyetli olmadığı belliydi. Demek nöbetçiyi de atlattılar diye düşündüm ve silahımı alarak terasa doğru seslendim. Kim olduğunu sordum. Ama adam bana hiç cevap vermeden terasta dolaşmayı sürdürdü. Kimsin, burada ne arıyorsun diye birkaç kez daha sordum, cevap vermedi. Son kez soruyorum, sonra ateş edeceğim diye uyardığım halde sözlerime hiç aldırış etmeden pat pat gürültü çıkararak yürümeyi sürdürdü. Sütunun arkasına siper alarak sadece kolumu dışarı çıkardım ve rastgele üç el ateş ettim. Bunun üzerine ses kesildi. Tahmin ediyorum ki o sırada kaçıp gitti. Zaten terası araştıran güvenlik görevlimiz de orada hiç kimseyi bulamadı. Bu yüzden adayı araştırıp bu teröristi bulmamız gerekiyor. Yazar, "Efendim," dedi, "size geçmiş olsun ama durumu anlayabilmemiz için bir iki soru daha sormama izin verir misiniz?" Başkan, kendi sağlığıyla bu kadar ilgilenen bir komşunun bulunmasından hoşnut kalmış olmalı ki, "Sizi galiba daha önce görmedim beyefendi," dedi. "Evet efendim," dedi yazar. "Fotoğraf çekiminde ve çardak altındaki toplantının ilk bölümünde vardım ama galiba gözünüze çarpmak şerefine nail olamadım. Bazı çalışmalarım dolayısıyla toplantıdan ayrıldığım sırada da başkanlık komitesine seçildiğimi öğrendim." "Ha," dedi başkan, "şimdi oldu. Demek ki sizinle bundan sonra sık sık görüşeceğiz." Yazarın sözlerinin altındaki gizli alayı anlamadığını ve adada sıkı bir müttefik daha bulmuş olmanın onu memnun ettiğini düşündüm. Yazar, "Efendim," dedi, "denizi aşıp da bu adaya bir motor yaklaşacak olsa hemen görülür. Ayrıca sesi de duyulur. Adaya gizlice girmek olanaksızdır. Bu yüzden başka olasılıklar üzerinde de durulmalı diyorum ben." "Ne gibi olasılıklar?" "Mesela terasta yürüyen bir terörist olmayabilir. Kötü niyet taşımayan kim o saatte evin terasında yürür sizce?" "Bilemiyorum ama anlattıklarınıza göre bu terörist epey gürültü meraklısı. Sizi uyandıracak kadar gürültülü bir biçimde yürüyor ve uyarılarınıza rağmen de bu tavrını sürdürüyor. Bir köşeye sinmiyor. Ateş edeceğinizi söylüyorsunuz, o yine pat pat yürüyor. Bu sizce normal mi?" Başkanın önce dost sandığı bu ukala adamın soruları karşısında hafifçe sinirlenmeye başladığı seziliyordu. "Peki Bay Dedektif," dedi, "bu teorileriniz güzel ama durumu değiştirmiyor. Sorumu tekrarlıyorum. Hangi insan kötü niyet taşımadan terasımda gece yarısı yürür ve sorularıma cevap vermez? Hem sonra kimliğini niçin açıklamadı sizce?" "Sayın Başkan, belki de konuşma bilmiyordu." Önce afallayan başkan, ilk şaşkınlığını üzerinden atar atmaz bizlere, "Arkadaşlar," dedi, "adamızda konuşamayan biri mi var?" Daha önce defalarca terasında martı dolaşmış olan bizler, konuşmanın nereye gittiğini yavaş yavaş anlamaya başladık. Ama başkanın sorularına otomatikleşmiş bir şekilde cevap vermeye, sözlerimize yorum katmamaya alışıyorduk. "Hayır, yok," dedik. Bakkalın oğlu konuşamıyordu ama onun böyle bir şey yapması mümkün değildi. Başkan, "Gördünüz mü?" dedi. "Şimdi saçma sapan sorularla daha fazla uğraşmayı bırakalım da güvenlik görevlileri gerekli incelemelere başlasınlar." Konuşma bitti sanıyorduk ama hiç beklemediğimiz bir anda yazarın sesi tekrar duyuldu. "Çok özür dilerim efendim. Belki terasınızdaki sesler hiç de tehdit anlamı taşımıyordu." Biraz önce büyük bir korkuya kapılmış olan başkan iyice sinirlendi ve "Beyefendi, beyefendi," dedi, "sizin amacınız ne? Böyle bir ciddi güvenlik soruşturmasını hangi çıkmaz sokağa saptırmak niyetindesiniz? Bana cevap verin. Hangi insan kötü niyet taşımadan gecenin bir vakti bu terasta dolaşır? Hangi insan ateş edeceğim uyarılarına cevap vermez?" Durdu, bize baktı ve sinirli sinirli güldü. "Baksanıza, adada konuşma bilmeyen kimse de yokmuş. Terasınızda dolaşan belki de bir insan değildi," dedi yazar. "Bu yüzden sorularınıza cevap veremiyordu. Gecenin karanlığında bile tüm komşularımın yüzüne bir gülümseme yayıldığını görebiliyordum." Başkan, "Sen ne diyorsun be adam?" diye kükredi. "İnsan değilse neydi o zaman? Adanızda büyük ayılar yaşıyor da ben mi bilmiyorum yoksa? Belki de dinozordur ha?" "Hayır efendim," dedi yazar sakin bir sesle. "Bir martıdır." "Ne martısı?" "Bildiğiniz martı efendim. Bu adada yaşayan herkes martıların geceleri teraslarda yürüdüğünü ve çıkardığı seslerin iri yarı bir adamın yürüyüşünü andırdığını çok iyi bilir. İlk başta bilmeyenler için çok şaşırtıcıdır doğrusu. İnsan o sesin bu küçük yaratıktan nasıl çıktığını anlayamaz. Ama belki de ayak yapıları gereği gecenin sessizliğinde iri yarı bir adam gibi yürürler, değil mi?" Bizlere bakıyordu. "Evet," dedik. "Gerçekten öyledir." Yazar, "İzin verirseniz terasta bir deneme yapalım Sayın Başkan," dedi. "Şu anda üstünde durduğunuz girişte de olabilir." Sonra başkanın şaşkın bakışları arasında terasta pat pat diye sesler çıkararak yürümeye başladı. "Sesler buna benziyor muydu Sayın Başkan?" Başkan, ordusunun bozulmaya başladığını gören bir komutanın ruh haline girmiş olmalıydı. Ama yine de adalıların gözünde martıdan korkan adam durumuna düşmemek için son bir gayretle "Çok saçma," diye söylendi. "Martı ile insanı birbirinden ayıramayacak adam mıyım ben?" Ama artık sesi çok zayıf çıkıyordu. Kendisine duyduğu güven sarsılmıştı. Hepimizin yazara hak verdiğini ve başımızı sallayarak onu onayladığımızı görüyordu. Adada en güvendiği müttefiki olan bir numara bile "Evet efendim, martılar aynen böyle ses çıkarır," deyince pes etme noktasına hızla yaklaştı. Ama yazar daha son darbesini indirmemişti. Onun şahin bakışlı güvenlik görevlisine dönüp "Sayın Başkan, Ateş ettikten sonra havalanan bir martı gördünüz mü diye sorması ve afallayan adamın evet cevabını vermesiyle bahçede toplanmış olan bizler terör tehdidinden kurtulmanın rahatlığıyla bir kahkaha patlattık. Bu durumda başkanın yapacağı hiçbir şey kalmamıştı artık. İster istemez durumu kabullendi, yüzünde zoraki bir gülümseme belirdi. Biraz önce ülkesine yaptığı hizmetlerden dolayı canına kastedilen bir kahraman rolüne bürünen kudretli başkan, martıdan korkan ve durup dururken ateş açan bir adam durumuna düşmüştü. Bir görevli, "Evleri arayacak mıyız efendim?" diye sorma gafletinde bulundu. Kapıya doğru yürümeye başlayan başkan, hınç dolu bir sesle bağırmayı ihmal etmedi. "Defol git yerine." Bu geceden itibaren adada iki büyük düşmanı vardı başkanın. Daha önce sevgili torununu korkutup kolunu incitmesine yol açtıkları yetmiyormuş gibi, şimdi de onu gülünç duruma düşürüp yeni komşularının önünde rezil eden martılar ve sorularıyla durumu açıklığa kavuşturan o küstah adam, yani yazar. Savaşın başlamasına az kalmıştı. 5. ayrımın sonu, sayfa 68.